tapınması resince özellikle bu vaazla ilgili bir sürü peygamberlik sözleri vardı ve bence bunlar harika. Mesela ölüm vadisinden korkmayacağızdan bahsetti. Bu da işte yani bizim okuyacağımız hikayelerin içinde de aynı şekilde işte yani parlak bir geleceğimiz var dedi. İşte yani zor durumlarda işte müjde paylaşmamız gerekiyor ve işte yani mum dağıtıyor zaten Rabbi ise. İşte yani bize yeni bir yürek, yeni bir nur saçıyor bizim üzerimize. O zaman şu ana kadar gurbet yolcularında işte İsa Mesih çarmıta öldü bizim günahlarımız için. Ondan sonra Baba tarafından yaşama dirildi ve göğe alındı ve kutsal ruh ona iman edenlerin hepsinin üzerine geldi, indi. Ve bir günde kutsal ruh inince bir tek günde imanla sayısı 120 kişiden 3000 kişiye kadar büyüdü. 3000 kişi iman etti o gün. Ve sonra bir gün İsa'nın havarilerden Petrus ile Yohanna tapınağa dua etmek için gidiyorlardı. Orada doğuştan kötürüm bir adam gördüler. Onun için dua ettiler ve hemen ayağa kalktı. Hayatı boyunca hiç yani yapamadığı şey yaptı ve Tanrı'yı övüyordu. Ve halk şaşakaldı, Tanrı'yı övüyorlardı, yüceltiyordu Tanrı'nın ismini. Ama din önderleri kıskanıp öfkelendirdiler. Siz kimsiniz ki böyle şeyler yapıyorsunuz? Bizden Tanrı'ya daha mı yakınsınız? Bizden daha kutsal mısınız haşa? Neden İsa'yı vaaz ediyorsunuz diye soruştular. Ve sonra şu karar verdiler. Elçiler işlerinde şöyle yazıyor. Böylece havarileri çağırdılar. İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus'la Yohanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz dediler. Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim bu mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti. Tüm hayatı boyunca hiç yürüyemedi. Ondan sonra 40 yaşından üstünde işte yürüyebiliyordu ilk kez. Ve tabii ki yani önderler ona çok sert bir şekilde davrandılar. Ama havariler İsa'nın ismini reddetmek hiç istemediler. Onun yani işte gördükleri, işittiklerini herkesiyle paylaşmak istemişler. Ve sonra şöyle dua ettiler. Ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat diyor. Yani saklamaktansa daha da yapmak istiyoruz. Daha da İsa'nın adını anmak istiyoruz. Onun adının taşıdığı gücüyle daha fazla kişinin şifa almasını, daha fazla müjde duyurulmasını istiyoruz diye dua ettiler. Ve ondan sonra yani bu mucizeden sonra imanla sayısı 5000'e arttı. Sadece bir hafta, iki hafta içerisinde işte her gün yeni imanlılar geliyordu, katılıyorlardı havariler, öğrenciler. O zaman bugün bizim hikayemiz buradan başlıyor. İki tane hikaye bakacağız ve yani işte hızlıca onları okuyacağız. Ondan sonra kıyaslayarak bir sürü noktalar çıkaracağız. Yani nasıl hayatımıza uygulayabiliriz. O zaman Elçiler İşlerinden 5. bölümünden okuyacağız. Şöyle oluyor. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. Yani Rab onların duasına bir cevap verdi. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu. Yani tapınakta aynen o kötürüm adamın oturduğu yerde. İşte artık orada toplanıyorlar. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmaya göze alamıyordu. Buna karşın Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanlara caddelere çıkartıp şiltiler ve döşekler üzerine yatırır oldu. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor. Hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi diye yazıyor söz. O zaman halk imanlılara çok saygı gösteriyor. Ama onlara katılmak, benimsemek istemiyorlar. Korkmuyorlar. Ya işte belli bu kişiler Rab'be yakın. Bir hastam varsa getireceğim, işte cinle tutulmuş birisi varsa onların önüne getireceğim, onlar da şifa verecekler Rab sayesinde diye inanıyorlar, görüyorlar. Ama ya işte bu İsa'ya fazla yaklaşmayalım, tehlikeli olabilir bizim için diye düşünüyorlar. Yani o Hristiyanlar, İsa Mesih izleyicileri katılsam belki çevrem ne düşünüyor diye düşünüyorlardı. Hani biri beni orada görse itibarımı, ünümü belki kaybedeceğim. Belki benim hakkında kötü laflar söyleyecekler. Belki yöneticiler, belki devlet bana sıkıntı sokacak. Belki onlara katılmak istediğim için işimi kaybedebilirim. Belki müşteriler de kaybedebilirim imanlı olduğumu öğrenirlerse. Belki de ailemi, mirasımı da kaybedebilirim. Kimsesiz kalabilirim diye korkuyorlardı ve bu yüzden elçilere, imanlılara katılmak istemediler. Sadece uzaktan bakmak istediler. Bir sorunu varsa gidip de onlar tarafından, Rab tarafından çözülmesini de istemişler. Yani bu bizim şimdiki durumumuzdan çok farklı değil herhalde, değil mi? Biliyoruz ki İstanbul'da bir sürü kişi araştırıyor internetten. Bir sürü kişi web sayfamıza geliyorlar. Bir sürü kişi bize sorularını yazıyorlar. İşte yani şifa almak için, ruhsal, fiziksel şifa almak için buraya geliyorlar. Dua ediyoruz buraya gelen herkes için. Ama yine de bize katılmaktan korkabilirler. Değil mi? İşte yani herkes benim çevremde, herkes ben Hristiyan olduğumu, kiliseye katıldığımı öğrenirse bana ne olur diye bir korku var. Ve o zaman Yaşam Kilisesi'nde yaptığımız her şey, yani mesela bu vaaz gibi, interneti koyuyoruz. Açık bir web sayfamız var. İşte yani araştırmak isteyen, hani diyor ayetlerde, halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmaya göze alamıyordu. Buna karşın Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Yani hem katılmak istemediler ama aynı zamanda birçok kişi iman edip de katılmaya başlamış diyor. Biraz bir ikilim gibi oluyor. Ama işte bu yüzden bütün her şeyimiz internet koyuyoruz. Bütün her şeyimiz açık oluyor işte. Yani bu yüzden hafta içinde bazı kurslar veriyoruz. Bazı toplantılar yapıyoruz. Alfa kursu da var işte, yani araştırmak isteyenler için. Bu yüzden evlerimizde toplanıyoruz. Daha rahat bir şekilde arkadaşlarımızı davet edebiliriz. Bu yüzden belki yeni binaya taşındığımızda daha güzel olacak. Çünkü kilise gibi duruyor. Hani buraya çok kilisimsi görünüşü yok. Ama işte yani o köşk gerçekten bir kilise gibi duruyor. Aslında dün bir inşaatçı geldi. Biz ondan bir fiyat istedik. Yani bazı tadilatlar için. Aa işte burada bir kilisenin ruhu var dedi. İmanlı olmadığı halde bunu sezdi işte. Yani bu kiliseye uygun bir yer olduğunu diye düşünmüş. Ve işte yani bu yüzden o bina daha fazla işte yani araştırıyoruz. İşte yani acaba oraya taşınabilir miyiz diye düşünüyoruz. İşte yani o katılmaktan korkan arkadaşlar için, araştırmak isteyen arkadaşlar için onlara işte yani burnumuzdan bakmayalım. Onlara işte ya işte siz gerçek imanlı değilsiniz demeyelim. Ama işte onlar davet edilim. Yani belki onların cesareti için dua edelim. İşte yani Rabbi yol açsın, Rabbi korku yitirsin diye dua ederek onlar da bize katılsınlar. Bu aile ne kadar sevgi dolu, ne kadar geniş bir aileye sahip olduğumuzu bir görsünler. İsa Mesih'in tadını bir görsünler, bir katılmak istesinler diye dua ediyoruz. Şimdi hikayemiz devam ediyor 17. ayette. Peki dindar insanların tepkisi nasıl olacak? Önceki seferinden farklı mı olacak? Çünkü işte yani senelerdir beklendiği kutsal ruh artık geldi. Artık Tanrı onun halkıyla uğraşmaya başladı. Belki onları kurtarmaya da gelmiş diye düşünmeye başlamışlar. O zaman önderlerin tepkisi nasıl olacak? Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Sadukiler mezhebinden olanlar, elçileri yakalatıp devlet tutuk evine attırdılar. Wow. Sırf kıskançlıktan dolayı diyor. Ama geceleyin Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin, tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun, dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. O zaman bir gün tapınakta öğretiyorlardı, tutuklanıyorlar, hapse atılıyorlardı. Rabbin bir meleğe geliyor, onları serbest bırakıyor ve senin dün tutuklandığın yere yine git, yine aynı şeyini yap, diyor. Ne kadar cesaretli adamlar değil mi? Ne kadar korkusuzca davranıyorlar. Sonra ertesi gün başkâhin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adamlar yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli, tam bir güvenlik altında, nöbetçileri de kapılarında duruyor ve bulduk. Ama kapılar açtığımızda içeride kimse bulamadık. Bu sözleri işiten tapınak korucularının komutanlarıyla başkâhinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar. Doğal olarak. O sırada yanlarında gelen biri, "Bakın, hapse attığınız adamlar tapınak da dikilmiş. Halka öğretiyor." diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Ya çok ilginç değil mi burada? Rab onları mucizevi bir şekilde tutuk evinden serbest bırakıyor, salıveriyor onları. Ve polis o öğrencileri, yani onlar şimdi tapınakta öğretiyorlar. Polis gelip onlara yakalamaya çalıştılar. Herhalde bir ayaklanma başlayacak. Yani polis başarısızlığa uğramış olacaklar. Yani öğrenciler evet biz direneceğiz derseler. Ama yine de huzur içinde tamam biz seninle gideceğiz diyorlar. Polis hiçbir zor, hiçbir yani işte onları tutuklamak hiç zorunda kalmadılar. İlginç değil mi? Yani hem tutuklanınca Rab mucizevi bir yol açtığında onu izliyorlar. Ama aynı zamanda devlet gelip onları yakalamaya çalıştığında, onları yine bastırmaya çalıştığında ona izin veriyorlar. Onu izliyorlar huzurlu bir şekilde. İlginç bir şey değil mi? Zor bence onlar için. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkâhin onları sorguya çekti. Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik dedi. Ama siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafını yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek diyor. Wow. Ve sonra devam ediyorlar, konuşuyorlar. En sonunda yüksek kurulu bir kararı geliyor, bir ceza verecekler. Elçileri içeri çağırtıp, 40. ayet, elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar. Ve Tanrı'nın İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık gördükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve İsa Mesih ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar diyor. Yani susturmaya çalışıyorlar da Rab onlara daha fazla bir güç, daha fazla bir cesaret veriyor bu elçileri. Ve mucizevi bir şekilde onları kurtarıyor aynı şekilde. Ve bu kamçalatma hafif bir ceza değil. 39 kere kamçalanıyorsun ve çok yani vahşi bir şekilde, yani bazen kişi o kamçalattıktan sonra öldüler bile. O zaman bu hafif ağaçta yani biz yanlış yaptık değil. Yani onlar acı içinde ayrıldılar ama ona rağmen sevinmişler. Nasıl? Ama İncil'e baktığımızda zaten İsa ve Petrus aynı şey söylüyorlar. Yani İsa Matta bölümünde şöyle diyor. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim, yani İsa'nın yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size, diyor İsa. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler, diyor İsa. Ve Petrus bu olaylardan sonra şöyle yazdı. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde de sevinçle coşasınız. Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız ne mutlu size. Çünkü Tanrı'nın yüce ruhu üzerinizde bulunuyor, diye söylüyor Petrus. Wow, çok zor sözler değil mi? Nasıl, yani insani bir şekilde olamaz. Ama ancak Tanrı'dan gelen kutsal ruh, ona vereceği sevinç ve dayanma gücü ile bu şeyler yerine getirebildiler. Tamam, ikinci hikayemiz şimdi. Tanrı'nın lütfuyla, burada Elçiler İşleri 6:8'den geliyor. Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Ne var ki, Azatlılar Hafrası diye bilinen Hafra'nın bazı üyeleri ve Kerine'den, İskenderiye'den, Kilikya'dan ve Asya ilinden bazı kişiler İstefanos'la çekişmeye başladılar. Ama İstefanos'un konuşmasındaki bilgeliği ve ruha karşı koyamadılar. Koyamadılar kutsal ruhtan. Bunun üzerine birkaç kişi el altından ayırtarak onlara bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk, diye suçluyorlar. Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din bilginleri kışkırttılar. Gidip İstefanos'u yakaladılar ve yüksek kurulun önüne çıkardılar. getirdikleri yalancı tanıklar bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor dediler. Nasrallah ise buraya yıkacak, Musa bize emanet ettiği törelerde değiştirecek dediğini duyduk diye yalan olarak söylüyorlar. Kurulda oturanların hepsi İstafonos'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler. Başkahin bu iddialar doğru mu diye sordu. Ve sonra İstafanos çok ilginç bir şey yapıyor. Uzun uzun konuşuyor Musa'nın yasasından. Yani ona karşı suç nedir? Yani suç iddiası nedir? Ha işte bu adam Musa hiç saymıyor. İşte İsa Mesih gelip Musa eski antlaşma yok etti diye suçluyorlar. Oysa o eski antlaşmadan ve özellikle Musa'nın sözlerinden, İsrail'in hikayesinden anlatıyor, kendini savunuyor. O zaman belli ki bu iddialar yanlıştır. Ve sonra şu sözlerle bitiyor. Yüksek kurula, yani mahkemeye, hakime şöyle diyor. Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanları. Siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz, diyor onlara. Atalarınızın peygamberlerin hangisine zulmettiler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirilenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyurulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz, diyor İstafanos. Çok ağır sözler. Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. İstafanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstafanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi. Göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bunun üzerine kulaklarını tıklayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstafanos'a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstafanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. İstafanos taş yağmur altında Rabisa ruhumu al diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi. Ya Rab, bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözleri yaşama kapadı. Ve burada İstafanos ilk Hristiyan imanlı iman şehidi oldu. Ve Hristiyanlıkta şehit veya iman şehidi kavramı dediğimiz Mesih'e, İsa'ya ait olan İmanlılara uğruna imanını uğruna öldürülen insan anlamına geliyor şehit kelimesi. Ve bu olaylardan bir 100 sene sonra Yuhanna'nın havarisi Polikarp İzmir'de de aynı şekilde şehit oldu, iman şehidi oldu. Ve şöyle söyledi ona karşı suçlayanlara. 86 senedir Mesih'e hizmet ediyorum. Ve bana hiçbir kötülük yapmadı. Kralımı ve kurtarıcıma nasıl küfrederim? Sen beni bir an yakan sonra sönen ateşle korkutuyorsun. Ama kötüleri bekleyen sonsuz acılar ve muhakemenin ateşini bilmiyor musun? Diye soruyor onu öldürmek üzere olan adamlara. Ve kilise babalardan biri olan Tertullian şöyle yazdı. İman şehitlerin kanını gerçekte kilisenin tohumudur diyor. Ve tabii ki biz saygıyla ve sevgiyle 10 sene önce Malatya'da katledilen arkadaşlarımız Tilman, Necati ve Uğur hatırlıyoruz bu konularda. Onların verdiği şey çok büyüktü ama Rabbin ruhu aracılığıyla mümkün oldu onları için. Ama bütün bu şeyler aracılığıyla Rab çalıştığını görüyoruz şimdi. Çünkü hikaye şöyle devam ediyor 8. bölümünde. İstefanus'un öldürmesini Saul da onaylamıştı. O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına daldılar. Bazı dindar kişiler İstefanus'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanlılar topluluğunu kırıp geçirmeye başladı. Ev eve dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus mesela Samiriye kentine gidip oradakiler Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyenler ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötü ruh iyileştirildi ve o kente büyük sevinç oldu. O zaman ikinci hikayemiz buydu. Ve hikayelerimiz kıyasladığımızda bence birkaç farklı nokta çıkarabiliriz. Birincisi, korku yoktu. Korku hiç yoktu. Yani orada tek korkan adamlar, dindar önderler. Öğrenciler burada hiçbir zaman korkmamışlar diye yazıyor. Hatta tersine korku dolu olmaya başladığında Rab'be yalvardılar. Ya Rab lütfen bize daha fazla cesaret ver diye yalvardılar. Ve Rab belli ki onların dualarını bir cevap verdi. İkinci hikayede yani İstefanus öldü, yani vahşi bir şekilde linç edildiği halde yine de korkmadı. Ve öğrenciler ve diğer Mesih inanlılar korkmadılar. Yani baskıdan dolayı terk etmeye, yani Kudüs'ü terk etmeye ekmek zorunda kaldılar. Ama ona rağmen korkak bir şekilde değil diye yazıyor. Yani korkuya esir değiliz. İlahisi var ya, işte o sözleri çok güzel. Ve bazen biz de korkabiliriz. İşte insanlardan, haberden, işitten, tehditten, baskıdan, yalnızlıktan, iş kaybetmekten, bir sürü farklı şeylerden korkabiliriz. Değil mi? Bu doğal bir şey oluyor. Ama bence o korkular olduğunda biz de öğrencilerin dua ettiği gibi biz de Rab'den cesaret isteyelim. Korkuya yenilmeyelim arkadaşlar. Ben şimdi bunu dua etmek istiyorum ve bence bu toplantıdan sonra yani birisinin korkusu varsa onlar için dua edelim. Öğrenciler nasıl dua ettiler? Şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünün tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat Yaşam Kilisesi'nin üzerine. Bütün üyelerimizin, bütün bu kiliseye katılan, bütün bu aile üzerine elini uzat ya Rab İsa. Biz korkuya esir olmak istemiyoruz. Onun verdiği gücüyle yaşamak istiyoruz ve onu duyurmak istiyoruz. Tamam. İkinci noktamız. İnsanlar bize karşı davrandıklarında bize değil Tanrı'ya karşı davranmış oluyorlar. Ve bir gün bunun için ceza çekecekler Tanrı tarafından diyor. Ve bunu çok net bir şekilde İncil boyunca bunu görüyoruz. Mesela İsa Mesih çarmıhtayken bile baba onların affet. Çünkü ne yaptıklarını farkında değiller dedi. Elçiler ne dediler? İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. İstefanus şöyle dedi. İsa ruhumu al. Ya Rab bu günahı onlara yükleme diye yalvarıyor. Çünkü onların hepsi farkında oluyorlar. Bir gün ceza olacak. Bir gün adil olan Tanrı her kötülük, her yanlışlık düzeltecek diyebiliyorlar.
ve bu korkunç bir şey oluyor. O zaman bize karşı baskı, bize karşı kötülük tasarlayanlar için aynı şekilde dua edebilir miyiz? Tabii ki çok zor bazen. Ama ruhtan, kutsal ruhtan o güç de isteyelim bence. Yani unutmayalım arkadaşlar, İstanbul'da olduğumuz için biz son derece şanslıyız. Çünkü Türkiye'nin ve özellikle Orta Doğu'nun başka yerlere giderseniz çok daha kötü baskı, çok daha kötü tehdit, çok daha kötü zulüm altında yaşayan bir sürü imanlılar var. Onları unutmayalım. Onlar için sürekli dua edelim. Ya Rab, onlara dayanma, gücü ver, onlara kutsal ruhu ver diye dua edelim. Çünkü biz burada yani tamam her şey güllük gülistanlık değil de oradaki durumlar çok daha beter oluyor. Ve özellikle işte yani bu hafta işte onun için dua edelim. Yani İstanbul'da olduğumuz için biz gerçekten çok şanslıyız. Ama çoğu zaman farkında olmuyoruz ne kadar şanslı olduğumuz. İşte hayat zor. Bir sürü kişi Tanrı'ya karşı, İsa Mesih'e karşı, Hristiyanlara karşı. Ama onlar için bu öğrencilerin dua ettiği gibi onlar için de dua edelim. Onlara bereketlemeye çalışalım arkadaşlar. Üçüncü öğreneceğimiz nokta. Durum ve olaylar ne kadar kötü gözüküyorsa da Tanrı onlardan bir iyilik çıkaracak diye öğreniyoruz. Yani birinci hikayesi, ya hepimiz Romalılar 8:28'i biliyoruz değil mi? Tanrı'nın kendisini sevenlerle amaca uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz diyor Paulus. Ve bu çok zor. Çünkü bazen görmüyoruz. Özellikle kısa vadeli baktığımızda görmüyoruz. Ama benim hayatımda bir sürü zor olaylar vardı da oradayken Tanrı burada nasıl bir iyilik çıkarabileceğine hiç fikrim yok. Ama biraz daha uzun vadeli düşündüğümde, baktığımda wow, gerçekten Rab o durumdaydı. Çalışıyordu benim iyiliğim için ve başka birçok kişinin iyiliği için çalışmakta oluyordu. Mesela birinci hikayesinde Tanrı o anda yani onlar tutuk evindeyken bile onları gelip serbest bıraktı. Harika. Mucize ne kadar güzel. Ama yine de kamçılandılar. Yine de çok sıkı bir şekilde işte yani siz İsa'dan bahsetmeyeceksiniz diye söylendi onlara. İkinci hikayesinde ise Tanrı müdahale etmedi. İstefanus'un öldürülmesine izin vermiş sanki Tanrı. Ama ondan sonra zaten görüyoruz yani uzun vadeli baktığımızda Tanrı bunu iyiliğe çevirtebildi. Bu insanların kötü tasarladığı niyetler aracılığıyla zaten. Çünkü fark ettiniz mi? Elçilerin işlerinin ta başlangıcında İsa şöyle diyor. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız diyor. Yani gidin, her yere gidin, beni duyurun diyor İsa. Ama bizim bugün okuduğumuzun başlangıcına baktığımızda ne diyor? 5:16 şöyle diyor. Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar ne yapıyor? Geliyor. Hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Yani imanlıların hepsi hayla Kudüs'te kalmışlar. Gitmemişler. Hani. Ama İstefanus'un öldürülmesinden sonra gitmek zorunda kalmışlar. Ve böylece işte yani bir örnek gördük Samiriye'de. Onlar yani melez Yahudi, yani öz Yahudi sayılmamış, yani Yahudi tarafından nefret edilmiş bir halk. O zaman Hristiyanlar orada güzel bir şekilde sığınabildiler. Ama oraya gitti de Tanrı'nın sözünü müjdeliyorlardı Ve bir sürü kişi iyileşti ve bir sürü kişi imana geldi. Hani tamam, durum çok kötü, çok zor ama yine de Tanrı onu iyiliğe çevirdi. Bu bizim için ne demek? Zaten son bir sene boyunca biz kilise olarak çok zorluk yaşadık. Değil mi? İşte neden İngiltere'ye dönmek zorunda kaldığını biz anlamıyoruz, bilmiyoruz, istemedik bunu zaten. Ama oldu. Tanrı o durumlardan nasıl bir iyilik çıkartacak bilmiyoruz ama eminiz ki olacak. Ve onun için dua ediyoruz. Ve kilise işte yani bir iki ay önce acilen binamızdan terk etmek zorunda kaldığımızı öğrendik. Ama işte şimdi görüyoruz, işte yani o köşkü tutabilirsek, Tanrı nasıl bunu bir iyiliğe çevirdi? Umarım yani herhangi yani nereye taşınacak olursak taşınalım. Rab daha fazla kişi, yani Rab bunu kullansın, daha fazla kişinin katılabilmesini sağlasın diye dua ediyoruz. Yani belki şimdi onun iyiliği görmeye başlayabiliriz ama ilk başta çok fazla imanımız yoktu. Yani Rab niye bu sıkıntı sokuyorsun bize yine yani başka her şeyin üstünde diye düşünüyorduk. Olmadığını desek de yalan söylemiş oluruz ama. Ama şimdi işte yani Rab ondan bir iyiliği çıkartmakta olduğunu görüyoruz. Ve biliyorum yani hepimizin farklı farklı dertlerimiz, farklı farklı yaşadığımız sorunları var. Ama inanıyoruz bir gün geriye baktığımızda evet Rab bunu bu durumdan iyilik çıkarttığını görüyoruz. Tamam. O zaman son nokta olarak ve ondan sonra dua edeceğiz. Her durumda İsa Mesih ile ilgili müjde paylaşmamız gerekiyor. Değil mi? Yani havariler iyi zamanlarda kutsal ruhla dolunca müjde paylaştılar. Hastalar için dua ettiler. Ondan sonra işte bunu yapmazsan yapmasın dediğinde yine de yaptılar. Rab'den güç istediler. Ondan sonra kamçılandıktan sonra gidip sevinerek, nasıl olduğunu bilmiyorum ama sevinerek yine de müjde paylaştılar. Onların en yakın arkadaşı öldürüldükten sonra korkarak, ya korkmayarak da acelet içinde Kudüs'ten çıkmak zorunda kaldılar ve gittiği her yerde, hani şöyle diyor, gittiği her yerde müjde paylaştılar. Ve hastalar için dua ettiler. Biz o kadar cesur muyuz? Biz her durumda İsa Mesih ile ilgili müjdeyi paylaşıyor muyuz? Her durumda insan için dua ediyor muyuz? Ve müjde paylaşmak işte yani İsa Mesih senin günahların için öldüğünü demek değil. Özlem ablanın söylediği gibi yani müjde paylaşmak çok daha geniş kapsamlı bir şey. Yani bir zor durumlara bir umut, Rabbin verdiği bir umut vermek ve insanlar için dua etmek ve Rabbin iyiliği her durumda göstermekten ibaret oluyor. Bize kötülük tasarlasa da bile biz bunu iyiliğe çevirtmeye çalışıyoruz arkadaşlar. O zaman bence ayağa kalkalım, biraz dua edelim. Bu hikayelerden neler öğrendik? İşte korkmayacağız. Rabbin ruhundan cesaret isteyeceğiz. Tanrı bizi ve kilisesini çok sevdiğini gördük. Ve birisi bize veya Tanrı'nın kilisesine suç işlediğinde Tanrı'ya karşı suç işlemiş sayılıyor. Zor durumlarda Tanrı iyiliğimiz için çalışmakta olduğunu ve herhangi bir zor durumdan iyiliğe çıkarabileceğini biliyoruz. Ve her yerde, her durumda herkes için dua etmemiz ve müjde, umut vermemiz gerekli olduğunu öğrendik.